SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'lesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 28 Ocak 2022 Cuma. Haftanın son yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Covid-19 tedbirleri kapsamında bugünkü yayınımızı evde hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri, Woi Wurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi dinleyeceksiniz. Sonra da en son Covid-19 gelişmelerini size sunacağız. Programın ikinci yarısında her cuma olduğu gibi Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümümüz var. Gazeteci Yavuz Oğan'la İstanbul'daki kar fırtınası ve siyasi yansımalarını konuştuk. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz olacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Avustralya İlaç Otoritesi 16-17 yaş grubu gençlere destek aşısı yapılmasını onayladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yasaklar sırasında başbakanlıkta partiler düzenlendiği iddiasına ilişkin raporu açıklamayı ertelediğini reddetti. Türkiye'de kar kalınlığı bazı ilçelerde 2 metreyi buldu. Avustralya'da ilaçları onaylayan TGA, 16-17 yaş grubu gençlere destek aşısı yapılmasını onayladı. Bugüne kadar 18 yaşından büyüklere COVID-19 destek aşısı yapılıyordu. Onay söz konusu kategorideki gençlere, yetişkinlere verilen dozla aynı miktarda destek dozu yapılmasını öngörüyor. Bu gençlere ilk ve ikinci faz aşıları hangi aşı olursa olsun destek aşısı olarak Pfizer aşısı yapılacak. Dün toplanan ulusal kabinede tam aşılı olanların tanımı değiştirilmedi. Artık şu anda kabul edildiği gibi iki doz değil, üçüncü doz aşısını yaptırmış kişilerin tam aşılı olarak kabul edilmesi öneriliyordu. New South Wales Sağlık Bakanı Brad Hazard, 100 bin doz aşının yapılmayı beklediğini, insanların üçüncü doz aşı olmakta gevşek davranmasının kendisinde endişe yarattığını söyledi. New South Wales'te üçüncü doz aşı olma hakkı olanların %36'sı, üçüncü doz aşı olmuş durumda. TGA, 16-17 yaş grubuna destek aşısı yapılmaya başlanacağı tarihi daha sonra ilan edecek. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İsrail'de 16-17 yaş grubuna destek dozu onaylandı. Son 24 saat içinde New South Wales'te 13.333 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. 35 kişi hayatını kaybetti. Vaka rakamı dünkü 17.316 vaka rakamının altında. New South Wales'te hastanelerde yatanların sayısı ise son 24 saatte 15 kişi artarak 2737'ye yükseldi. Victoria'da son 24 saatte vaka sayısı ise 12.755 oldu. Victoria'da da 39 kişi hayatını kaybetti. Victoria'da bugünkü vaka sayısı dünkünden düşük. Victoria'da hastanedeki hasta sayısı da 988'e geriledi. Queensland'da son 24 saatte belirlenen vaka sayısı 9.974 oldu. 18 kişi hayatını kaybetti. Tazmanya'da da 584 yeni vaka belirlendi. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet, gelecek hafta açılacak okullara hızlı antijen testi dağıtımının tamamlandığını söyledi. Victoria ve New South Wales'te okula giden çocuklara haftada 2 kez hızlı antijen testi yapılacak. Velileri işlemin nasıl yürütüleceği konusunda okullar bilgilendirecek. New South Wales'te okulların açılmasıyla sosyal mesafenin korunabilmesi için ekstra 3400 servis aracı ve 200 tren seferi de hizmete girecek. Federal hükümete hemşireler ve ebeler konusunda danışmanlık yapan Profesör Alison McMillan, bu sabah Sağlık Bakanı Greg Hunt'ın düzenlediği basın toplantısında bakana eşlik etti. McMillan, COVID geçirenlerin aşılanmaları konusunda açıklamalarda bulundu. McMillan, COVID'e yakalananlarda başlangıçta küçük bir miktarda koruma belirdiğini kaydetti. Ama bu korumanın ne kadar olduğunun bilinmediğini ekledi. McMillan, COVID geçirmiş kişilerin de mutlaka destek dozu yaptırmaları gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Greg Hunt da hakkı olan Avustralyalıların %66.6'sının destek aşılarını yaptırdığını kaydetti. New South Wales, COVID geçiren kişilere aşı olmak için hastalık geçtikten sonra 4 veya 6 hafta beklemelerini, bu süre geçtikten sonra aşı olmalarını tavsiye ediyor. McMillan, COVID olan kişilerin semptomları geçer geçmez aşı olabileceğini, Atagi'nin tavsiyesinin bu yönde olduğunu, New South Wales Sağlık Bakanlığı'nın neden başka türlü bir tavsiye yaptığını anlamadığını söyledi. İsveç Sağlık Kurumu, 5-11 yaş arası çocukların COVID-19 aşı olmasını onaylamayacağını açıkladı. Kurum, aşının faydasının risklerden daha fazla olmadığına inanıyor. Yetkililer, çocukların COVID-19'dan ciddi şekilde hastalanması riskinin düşük olduğunu, eğer araştırmalar aksini gösterirse veya yeni bir varyant ortaya çıkarsa kararı değiştirebileceğini açıkladı. İsveç şu anda salgının 4. dalgasının etkisi altında. Çarşamba günü bu ülkede 26 bin yeni vaka tespit edildi. Sidney'li bir kadın, yaşlı bakım merkezindeki babasının destek aşısı olmadan COVID-19'a yakalanıp geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi nedeniyle öfkeli olduğunu söyledi. Melinda Holmes'un babası Geth, bu ayın başında yaşadığı yaşlı bakım merkezinde COVID-19'a yakalandı ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Geth, ikinci doz aşısını Nisan ayında oldu. Ancak söz konusu yaşlı bakım merkezinde kalanların hiçbirine henüz destek dozu yapılmadı. Geth'in ailesinin babalarına başka yerde aşı yaptırılması talebi de reddedildi. Yaşlı Bakım Hizmetleri Bakanı Richard Golbeck, Senato'da düzenlenen COVID-19 komitesinin ifade vermesi talebini reddedip, Hobart'a giderek 3 gün boyunca kriket milli maçını izlediği ortaya çıktığından bu yana şiddetli eleştirilere maruz kalıyor. Golbeck aynı zamanda spor bakanı. Melinda Holmes, bakanın da insan olduğunu ancak Colbey'in COVID-19 krizi döneminde krikete öncelik vermesini anlamadığını söyledi.
And we just don't understand why there weren't boosters and why the cricket was more important than managing those issues and looking after the health of people in aged care.
Colbey'in durumu bu sabah Başbakan Scott Morrison'a da soruldu. Morrison, bakana yönelik eleştirileri anladığını ve bakanın da dinlediğinden emin olduğunu söyledi. Rus yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova'nın Ukrayna sorununun çözümü konusundaki taleplerine verdiği yazılı yanıtı inceliyor. Rusya, NATO'nun eski Doğu bloğu ülkelerini, özellikle de Ukrayna'yı üye olarak kabul etmemesini istiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mektubun ana talepleri konusunda olumlu bir yaklaşım içinde olmadığını, ikinci derecede önemli konular konusunda ciddi görüşmeler yapılabileceğini söyledi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev de Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'yu eleştirdi ve Ukrayna'yı işgal planları olmadığını söyledi.
Ukraine has become a toy in the hands of NATO and primarily the United States.
Medvedev, Ukrayna'nın NATO'nun elinde oyuncak haline geldiğini öne sürdü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin Covid yasakları döneminde Başbakanlıkta partiler düzenlediği iddiasına ilişkin raporu açıklamayı reddettiği iddialarını kabul etmedi. Kamu görevlisi Sue Gray tarafından hazırlanan rapor, Başbakan Johnson dahil hükümet görevlileri ve bakanların halka toplanma yasağı uygulandığı dönemde eğlence partileri düzenleyerek yasakları ihlal edip etmediğini inceliyor. Skandal dolayısıyla istifa baskısı altında bulunan başbakan, ne zaman açıklayacağını bilmediğini ama raporun tamamının yayınlanacağını söyledi. Johnson ayrıca hükümetinin Taliban Afganistan'ın başkentini ele geçirirken tahliye etmek için insanlara değil pet hayvanlara öncelik verdiği suçlamasına da değindi ve iddiayı reddetti.
I was very proud of what our armed services did without pitting and it was an amazing thing to move 15,000 people out of Kabul in the way that we did.
Türkiye haberlerine geçiyoruz. Türkiye'de kar kalınlığı bazı ilçelerde 2 metreyi buldu. Arabalar karın altında kayboldu. yoğun yağışın bir hafta daha etkili olması bekleniyor. Kar nedeniyle uçuşlara kapatılan İstanbul Havaalanı yeniden açıldı. Moskova Bölgeler Arası Ulaştırma Savcılığı, İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yabancı yolcuların haklarının ihlal edilip edilmediğine ilişkin inceleme başlattı. Havaalanında mahsur kalan turistler, yolcu salonunda yerlerde uyuyarak saatler geçirmiş ve protesto gösterisi düzenlemişti. İstanbul Valiliği kar nedeniyle uygulamaya koyduğu yasakları bu sabah itibariyle kaldırdı. İstanbul'da karlar eriyor ancak buzlanma devam ediyor. İstanbul'a yağan kar siyasetinde gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kar yağışı sırasında lokantada yemek yediği belirlenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
Belediye başkanlığını yaptım. Böyle kar tipi bora olacak, Tayyip Erdoğan gidip evinde yatacak. Yok böyle şey.
İmamoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle benzer görüntülerin Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde de yaşandığını ileri sürdü.
2004'te 17 saat, 16 saat araçta mahsur kalmış birisiyim, bunları biliyorum.
Cumhurbaşkanının kar dolayısıyla İstanbul Belediye Başkanı'nı hedef almasına Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü tepki gösterdi.
Türkiye'de otoyolları kapalı ama Tayyip Erdoğan hiç oradan bahsetmiyor. Varsa yoksa İstanbul. Neden? Aklı Ekrem İmamoğlu'nda kaldı.
Kar yağışı sırasında İmamoğlu'nun bir lokantaya gittiğini gösteren İstanbul Valiliğine ait güvenlik kamerası görüntüleri de Ekrem İmamoğlu'nun tepkisini çekti.
Devletimizin imkanları kullanılarak bir MOBESE kamerasının kaotik bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin karşısında ben takipçi olacağım.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MOBESE kamerası görüntülerini basına kimin yansıttığı sorusunu yanıtlamadı.
Arkadaşlar, dedikodu değil, iyiliğin zamanı. Hadi bakalım.
Sanayide elektrik kesintileri birçok sanayi tesisinde üretimin durmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunların birkaç hafta içinde çözüleceğini söyledi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, belirsizliği ortadan kaldıracak açıklama yapılması çağrısı yaptı. Kesintinin neden kaynaklandığı konusunda tartışmalar da sürüyor. Bir iddiaya göre İran, Türkiye'ye verdiği gazı bedelini ödemediği için kıstı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı reddetti. Sinop, organize sanayi bölgesindeki 36 firmadan 30'u kesintilerden etkilendi. 18 firmada çalışan toplam 2000 işçinin 335'i temizlik ve paketleme gibi işlerde çalıştırıldı. Diğer işçilere izin verildi. Ankara'da 20 yıl önce suikastle öldürülen doçent doktor Necip Hablemitioğlu'nun kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Türkiye'ye getirildi. Nuri Gökhan Bozkır'ın MİT tarafından Ukrayna'dan getirildiği bildiriliyor. Necip Hablemitioğlu Ankara'da evinin önünde 18 Aralık 2002 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucunu hayatını kaybetmişti. Hablemitioğlu, İslamcı terör ve Fethullah Gülen yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınıyordu. 2016 yılında Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 73 kişi hakkında açılan silahlı terör örgütü iddianamesinde söz konusu örgüt Hablemitioğlu cinayeti ile ilişkilendirildi. Türkiye'de son 24 saatte 82.180 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. 174 kişi hayatını kaybetti. İyi Parti'den yapılan açıklamada koronavirüse yakalanan parti lideri Meral Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu, yakın zamanda görevine yeniden döneceği kaydedildi. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Türkiye'de görüşme davetini kabul ettiğini, koronavirüs durumuna göre görüşme planlamasının ileride yapılacağını açıkladı. Barınamıyoruz eylemlerine katılan ve gözaltına alınan 33 öğrenciye gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Bir Avustralya doları 9 lira 58 kuruş, 70 Amerikan ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Bugünkü hava durumu da şöyle: Perth güneşli 35, Adelaide yağışlı 27, Melbourne gök gürültülü sağanak yağış olasılığı var 32, Hobart nemli yağışlı 26, Canberra ara sıra yağışlı 29, Sydney parçalı bulutlu 29, Brisbane yağış olasılığı var 30, Darwin yağış olasılığı var 30 derece olması öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Haber bülteni için arkadaşımız İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programı evden hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Birazdan en son COVID-19 gelişmelerini sizle paylaşacağız. Programın ikinci yarısında da her cuma olduğu gibi Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümümüz olacak. Yavuz Oğan'la İstanbul'daki kar fırtınasını ve siyasi yansımalarını konuştuk. Programın sonuna doğru da Avustralya açıktakiler dahil olmak üzere tüm spor gelişmelerini derlediğimiz bölüm olacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var, lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce dün kızımın ateşi olduğu için ailecek test olduğumuzu söylemiştim. Onun detaylarını paylaşmak istiyorum. Test sonuçları geldi ve kızım ve eşimin testi negatif çıktı. Ancak benim hiçbir semptom göstermememe rağmen test sonucum pozitif. 3 aşılıyım ve kronik bir rahatsızlığım yok ve hiçbir belirti göstermiyorum. Victoria'daki mevcut kurallar kapsamında önümüzdeki perşembe gününe kadar evde ailecek izole olacağız. Sabah internetten sipariş verdik alışveriş için. Yarın sabah gelecek siparişlerimiz. Kendime evin odalarından birine ayırdım. Cam açık, hava akımı eve değil de dışarı doğru çıksın diye. Şimdilik amaç eşimin ve kızımın COVID-19 kapmaması. Omikron varyantında bu güç tabii ama yine de dinlemek lazım. Size önümüzdeki programlarda hastalığın nasıl geçtiğini de anlatacağım. Perşembe, gelecek perşembe ofisten canlı yayın yapma imkanı bulabileceğim mevcut kurallar kapsamında. Dün gece test sonucunu görünce bir anda kas ağrısı hissetmeye başladım. Bir de öksürme isteği oluştu. Sabah kalktığımda hiçbir şey yoktu. Biraz burada tabii psikoloji de devreye giriyor. Sayın dinleyiciler, bu bilgileri paylaştıktan sonra Avustralya'nın geri kalanındaki en son COVID-19 gelişmelerine bakalım. Önümüzdeki günlerde Victoria ve New South Wales'a okullar açılıyor. Okullarda rapid antigen testi üzerinden genel taramalar yapılacak her hafta. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet, açılacak okulların hepsine gereken RAT testlerinin ulaştırıldığını söyledi.
I want to once again say to parents right across the state that we will ensure that we have a safe.
Tüm ebeveynlere seslenen New South Wales Başbakanı, birinci günden itibaren eyalet çapında öğrenciler için güvenli bir ortam yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Bazı ebeveynlerin endişeli olduğunu bildiğini, ancak öğrencilerin eğitim, sağlık ve sosyal iyiliği için okula dönmelerinin önemine dikkat çekti. Son 24 saatte New South Wales'a 35 ölüm meydana geldi. 13 binden fazla yeni vaka tespit edildi ve hastanelik olanların sayısı da 2722'den 2737'ye çıktı. Victoria'da yeni vaka sayısı 13 binden biraz az. Son 24 saatte Victoria'da 39 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Hastanede tedavi olanların sayısı ise 1057'den 988'e düşmüş durumda. Bugün Queensland'de 818 kişinin hastanede tedavi altında olduğu açıklandı. Ayrıca son 24 saatte eyalette 18 kişi de COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Ki bu sayı bir rekor. Bu sabah basın toplantısı düzenleyen Queensland Başbakanı Anastasia Palaszczuk, mevcut durumun beklediklerinden çok daha iyi olduğunu söyledi. Şu anda hastanelik olanların sayısının sınırların açılması öncesi yaptıkları öngörülerdeki en iyi senaryodan daha iyi olduğunu belirtti. Bu arada Queensland'de öğrencilerin önümüzdeki 2 hafta içinde okula dönmesi bekleniyor, ancak henüz eyalet yönetimi okula dönüş planını açıklamadı. Queensland'de 11 ve 12. sınıflar pazartesi günü internetten eğitime başlıyor. Bir hafta sonra 7 Şubat'ta da tüm öğrencilerin yüz yüze eğitime dönmesi planlanıyor. Queensland hükümetinin son derece etkili bir tarama artı izolasyon planı üzerinde çalıştığı açıklandı ancak henüz planın detayları kamuyla paylaşılmadı. Güney Avustralya'da yetkililer tepe noktasını geçtiklerini ve artık vaka ve hastanelik olanların sayısında düşme yaşanacağını beklediklerini söyledi. Güney Avustralya Başbakanı Stephen Marshall, sağlık sisteminin Omikron'un yarattığı baskıya direndiğini söyledi.
As I said, you will see fluctuations, but the good news is that that 7-day average...
7 günlük ortalamanın hızla düştüğünü, iyileşenlerin sayısında da artış beklediğini belirten Marshall, önümüzdeki dönemde yeni vaka sayılarının iyileşen sayılarının çok altında kalacağını düşündüklerini belirtti. Ancak eyalette okula dönüş planı üzerinden bir tartışma başlamış durumda. Sınıflarda hava filtreleri fikrine hükümet zaten karşı çıkmıştı. Öğretmenler arasında RAT taramasına da karşı çıkması yüzünden öğretmenler grev tehdidinde bulunuyor. Başbakan Marshall, sağlık yetkililerine aldıkları tavsiyenin öğretmenlere rutin RAT testini desteklemediğini söyledi. Bu arada Omikron'un daha hafif geçtiği inancı yüzünden insanların 3. takviye dozu olmayı ertelediği ve hatta gereksiz gördüğü belirtiliyor. New South Wales Sağlık Müsteşarı Kerry Chant, araştırmaların takviye dozun gerekliliğini ispatladığını söyledi.
Every report that is published, every study shows the benefit of having that booster dose. Now just because we're asking...
Yayınlanan tüm raporlar ve çalışmalar takviye dozun avantajlarını gösteriyor diyen Chant, takviye aşı çağrısının aşıların işe yaramadığını göstermediğini ancak takviye aşının Omikron varyantına karşı daha iyi koruma sağladığını söyledi. Nüfusa takviye aşı yapmanın kritik önemde olduğunun altını çizdi. Ayrıca okul çağındaki çocukların ikinci aşılarının olmasının önemine de dikkat çekiliyor. Bu arada 18 yaş altındakiler için ilk takviye doz da onaylanmış durumda. Therapeutic Goods Administration bu sabah yaptığı açıklamada 16 ve 17 yaşlar için Pfizer'ın takviye aşısını onayladı. 18 yaş üstündekiler şu anda Pfizer veya Moderna takviyeleri arasında seçim yapabiliyor. Yetkililer arasında tam aşılı tanımının da artık 3 doz aşı için geçerli olması çağrıları artıyor. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren 2. ve 3. doz aşılar arasındaki bekleme süresi de Avustralya çapında 3 aya düşecek. İkinci dozun üzerinden 3 aydan fazla süre geçtiyse, yani 1 Kasım'dan önce ikinci dozu olduysanız, takviye dozu olabileceksiniz. Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce, bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Şimdi her cuma olduğu gibi gazeteci Yavuz Oğan'la yaptığımız Türkiye gündemi bölümünü dinliyoruz. Yavuz Oğan'la İstanbul'daki kar felaketini ve en son siyasi tartışmaları konuştuk. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, önce İstanbul'daki kar krizinden başlamak istiyorum. Özellikle merkezi hükümet tüm krizi belediyeye yüklemeye çalıştı. Siz krizi yaşadınız. Neler oldu İstanbul'da?
Evet, ciddi bir kriz yaşadı İstanbul doğrusu. Çok uzun yıllardır böyle bir kar yağışı yoktu. Çok yoğun, hızlı bir şekilde aniden bastırdı tipi şeklinde. Ve yollar yarım saat içerisinde karla doldu. Ana arterler bu şekilde kar yağışına maruz kalınca trafik de durdu doğal olarak. Özellikle işte 3 ana aksı var İstanbul'un. Kuzey Marmara Otoyolu, TEM ve E5 Karayolu. Bu üçü de çalışamadı o gece, kar yağışın yoğun olduğu gece. Ve belediye de bunları açmak için çaba sarf etti. Ama hem belediye hem karayolları bu meseleyle ilgili çaba sarf ettiler de gece boyunca sorunu çözemediler. Çünkü araçlar kaydı. Bu arada araç sürücüleri de tabii burada hatalı. Kışlık lastikleri yoktu ve onlarla bütün uyarılara rağmen yollara çıkmayı tercih ettiler. Bir de gerçekten çok yoğun bir kar yağışı vardı. Bir kriz gece boyunca yaşandı. Yollarda kalanlar oldu. Arabalarını bırakıp gidenler oldu. Camilere sığınanlar oldu. Veya bulabildikleri lokantalara ya da otellere ki o gece otel fiyatlarının da bazı yerlerde otelcilerin de fırsatçılık yaptığına ilişkin bilgiler vardı. Öyle bir kriz yaşandı. Sonrasında Ekrem İmamoğlu bununla ilgili bir açıklama yaptı. Mümkün olan en kısa sürede olaylara müdahale etmeye çalıştıklarını, hazırlıklı olduklarını, işte ellerindeki bütün imkanları kullandıklarını söyledi. Bu kadar yoğun bir kar yağışında böyle bir krizin yaşanmasının normal olduğundan bahsetti. Ve yine de çektirdikleri sıkıntı nedeniyle İstanbullulardan, sıkıntı çekenlerden özellikle özür diledi. Ama tek özür de İmamoğlu'ndan geldi. Çünkü o geceden itibaren bu meselenin bir siyasi tartışma konusu yapılacağı, buradan bir fırsat kullanacağı AK Parti tarafında belliydi. Çünkü AK Parti'nin il başkanı gece daha mücadele devam ederken bir görüntülü mesaj yayınladı Twitter üzerinden, bir video yayınladı ve o videoda Ekrem İmamoğlu'nun yetersiz olduğunu iddia etti. İstanbul Belediyesi'nde liyakatlı isimlerin görevden uzaklaştırıldığını, bu nedenle krize yeterince müdahale edilemediğini aktardı. Ekrem İmamoğlu'nun kafasının başka yerde olduğunu söyledi. Yani buradan bir siyasi olarak bir kazanç elde etmeye çalışacağının, AK Parti'nin çalışacağının işaretini AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı verdi. Sonrasında verilen mesajlar da aynı şekildeydi. Burada sorumlu kim, ne oldu? Sorumlu hem hükümet hem belediye. Çünkü İstanbul'un 3 ana hattı var. Kuzey Marmara Otoyolu, TEM ve E5. E5 belediyenin kontrolünde, onun sorumluluğunda. TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu ise hükümetin sorumluluğunda, karayollarının sorumluluğunda. Üçü de kapandı. Aslında üçü de sorumlu ama burada hükümet biraz Ekrem İmamoğlu'nun yetersizliği üzerinden propaganda yaptı. Ama asıl tabii büyük sıkıntı İstanbul Havaalanı'nda yaşandı. 9 saat insanlar terminalden uzaklaşıp kalkış yapamayan uçağın içinde mahsur kaldılar. Otobüslere bindirilip terminale götürülürken kara saplandılar. Yürüyerek terminal binasına girmek zorunda kaldılar. 50 bin kişi kaldı terminalde. Yani ve onlar için bir yatacak yer gösterilmedi. Şehre ulaşım imkanları olmadı. Belediye Başkanı İmamoğlu faydamız olursa yardım edelim diye hükümete önerdik ama yardım istemediler dedi. Oysa binlerce kişi terminalde adeta isyan etti. Yatacak yer istediler. We need hotel diye slogan attılar. Hatta karşılarına Çevik Kuvvet çıktı. Orası da doğrudan hükümetin kontrolündeydi. Yani burada kim sorumlu, kim sorumsuz tartışması biraz geride kalıyor. Çünkü herkesin sorumluluk alanı vardı. Herkes o sorumluluk alanında tam başarı sağlayamadı. Ancak dediğim gibi hükümetin Ekrem İmamoğlu başarısız propagandasının öne çıktığını görüyoruz bu süreçte.
Yavuz Bey, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar krizi sırasında İngiliz Büyükelçisi'yle yemeğe çıkması bir başka tepki çeken gelişmeydi. MOBESE kayıtlarının İmamoğlu'na saldırılması için kullanılması bir başka skandal ama İmamoğlu'nun yaptığı da Cumhurbaşkanı adayı olmaya çalıştığı belli olan bir siyasetçi için büyük bir hata değil miydi?
Tabii tartışma biraz bu Büyükelçi randevusuyla farklı bir boyuta da gitti diyebiliriz. Çünkü o gece, en kritik olduğu gece, Ekrem İmamoğlu İngiliz Büyükelçisi'yle olan randevusuna, balıkçıya gitti. Ve oradan bir fotoğraf yayıldı o gece. Özellikle AK Partililer, sen karla mücadele edeceğine gidip niye İngiliz Büyükelçisi'yle balıkçıda yemek, hatta İngiliz Büyükelçi ilk etapta yoktu. Balıkçıda yemeğe gidiyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye bir propaganda başlattılar. İmamoğlu'nu destekleyenler o fotoğrafın doğru olmadığını iddia ettiler. Ertesi gün işte o restoranın kapalı olduğu kar nedeniyle ve müşterisi olmadığı iddiaları ortaya atıldı. Çok önemli isimler, CHP'den milletvekilleri, sanatçılar Ekrem İmamoğlu'nu kolladılar bu konuda ve bu olayda Ekrem İmamoğlu ve çevresi sessiz kaldı. Yani bu tartışmaya girmedi. En sonunda ortaya bir MOBESE görüntüsü çıktı ve o MOBESE görüntüsünde de Ekrem İmamoğlu'nun arkasında kar küreme aracıyla birlikte balıkçıya gittiği görülüyordu. Ayrıca söz konusu balıkçı bir gazeteciye Ekrem İmamoğlu'nun o gece geldiğini ve kendilerine servis yaptığını da söyledi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu bir Twitter üzerinden, yani tartışma başladıktan yaklaşık 18-20 saat sonra bir açıklama yaptı ve dedi ki o gece İngiliz Büyükelçisi'yle bir randevum vardı. Sadece bu randevu için Ankara'dan gelmiştik. Kar, kışa, zor şartlara rağmen ben de iptal edemedim. Ayrıca benim çevremde başka yöneticiler var. Ben ayrıldıktan sonra onlar kontrolü ele aldılar. Ben bizzat kar kaldırma çalışmalarıyla ilgilenmiyordum zaten. Ama o yemek arası verdim. Yemekten sonra tekrar mücadele için Akom'da yerimi aldım gibi ifadeler kullandı. Tabii burada niye zamanında bu yemekten bahsetmedi Ekrem İmamoğlu? Kendisini savunanları niye ters köşeye olmasına izin verdi gibi eleştirilerinde muhatabı oldu. Neden iptal etmedi soruları da elbette gündemdeydi. Bu konuyu hem AK Parti'deki yetkililer, Ömer Çelik, onun dışında birçok milletvekili, İstanbul milletvekili, İstanbul'daki örgüt yöneticileri gündemde tutmaya özen gösterdiler. Ekrem İmamoğlu'ysa yemek konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadığını, buradan bir özre ihtiyacı olmadığını, ancak MOBESE kayıtlarıyla ilgili bu işin peşini bırakmayacağını, valiliğe de bunu söylediğini, MOBESE görüntülerinin suçluları yakalamak için kullanılabileceğini ama özel hayatla ilgili görüntülerin nasıl sızdırıldığının mutlaka ortaya çıkartılması gerektiğini de aktardı. Valilikten bu konuda yardım istediğini de söyledi. Ama tabii o mesele biraz detay kaldı sonrasında. Daha çok Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçisi'yle yemeği konuşuldu ve bu yemek İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı projesinin bir parçası olarak lanse edildi iktidar kanadı tarafından. Ancak şurası bir gerçek, özellikle Ankara gibi, İstanbul gibi büyükşehir belediye başkanları yabancı misyon şefleriyle bu tip buluşmalar gerçekleştirdiler. Geçmişte de, bugün de oluyor, yarın da olacak. Türkiye'nin dışarıdaki büyükelçileri de benzer buluşmalar gerçekleştiriyorlar. Ekrem İmamoğlu önümüzdeki dönem siyasette olacak önemli figürlerden birisi. Bu şartlarda yabancıların da tabii ki ilgisini çekiyor. Buradaki sorun, iki sorun var. Birincisi İngiliz Büyükelçisi'yle buluşmak kimse tarafından büyük bir sorun olarak da görülmedi doğrusu. Birinci sorun Ekrem İmamoğlu'nun bu buluşmaya karla mücadelenin en kritik olduğu zamanda gitmesi, ertelememesi veya erteleyememesi. İkinci sorunsa gizlemesi ve zamanında açıklama yapmaması. Bu yönden Ekrem İmamoğlu'na yönelik ona oy verenlerin de destek verenlerin de eleştirilerine muhatap olduğunu söyleyebiliriz İmamoğlu'nun.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hatalarını söyleyen insanlar yok deniyor etrafında. Aynı şey İmamoğlu için de geçerli gibi sanki her doğal felakette ya tatilde ya yemekte. En azından iktidar böyle söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
İmamoğlu'nun hatalarını söyleyen yanında yok mu? Bu da böyle bir enteresan çünkü İmamoğlu'nun aslında bir sözcüsü var Murat Ongun. Bu kriz zamanında o da yoktu. Yurt dışında tatilde olduğu ortaya çıktı. Onun üzerinden de bir tartışma yapıldı. Yanında yakın olduğu isimler var. Yanlışlarını söylüyorlar mı söylemiyorlar mı bilmiyorum ama en azından İmamoğlu'nu destekleyen, bunlar gazeteci olabilir, siyasetçi olabilir, seçmen olabilir, onların bu konuyla ilgili eleştirileri oldu. Bu eleştirileri sosyal medya hesaplarından yayınladılar. Ayrıca televizyonlardaki yorumlarda da söylediler. Yani Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir takım yanlışlarla ilgili herhangi bir eleştiri, onu destekleyen medya mensupları, gazeteciler ya da siyasetçiler, akademisyenler tarafından çok fazla dile getirilmez. Bu taraftaysa, İmamoğlu tarafındaysa bu net bir şekilde eleştirildi. Birçok insan tarafından eleştirildi.
Yavuz Bey, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasi Diyarbakır'dan geçer" sözüne İyi Parti'den büyük tepki geldi. Millet İttifakı'nın içinde gerilim artıyor diyebilir miyiz ve HDP desteği olmadan Cumhurbaşkanlığına ulaşmak en azından muhalefet için zor görünüyor. Ama HDP desteği alınca da muhalefet bölünüyor gibi görünüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Millet İttifakı zor bir ittifak. İyi Parti daha muhafazakar, milliyetçi bir kanadı temsil ediyor. Sosyal demokrat, biraz daha solda duran bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Saadet Partisi muhafazakar tarafı daha ağır basıyor. Şimdi Ali Babacan ve Davutoğlu'nun da dahil edilmesi isteniyor. Onlar da daha muhafazakar görünüyorlar ki DEVA biraz daha liberal görünüyor. HDP var, bir dirsek temasında duruyor Millet İttifakı'na. Çünkü iktidara karşı HDP ile İYİ Parti'nin yan yana durması pek mümkün görünmüyor. Ama bu özellikler bir arada İstanbul seçimlerine gidilmesini engellemedi. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısı olarak göründü. Şimdi de tabii bir takım sıkıntılar çıkıyor Millet İttifakı'nda. Ama genelde ittifakı yakından takip edenler, parti içindeki yetkililer iki lider arasındaki sıkı diyaloğa daha dikkat çekiyorlar. İşte bu son Barış'ın yolu Diyarbakır'dan geçer sözleri, demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavuz Aralioğlu tarafından Genel Başkan Yardımcısı İYİ Parti'de eleştirildi. Ama o eleştiri bir kurumsal eleştiri olarak da algılanmadı. İki partinin de ayrı partiler olduğu, ayrı seçmen gruplarına hitap ettikleri, ayrı planları, programları, projeleri Türkiye için olduğu sıklıkla hatırlatılıyor zaten. Burada ittifak olmalarının nedeni Türkiye'nin şu anda şu andaki yönetilme biçimi, demokraside, hukukta, insan haklarında, ifade özgürlüğündeki gerilemeler, bunların denetleme konusundaki sıkıntılar, bunların ortadan kaldırılması için yapılmış bir ittifak olduğu sıklıkla vurgulanıyor. Onun dışında dediğim gibi farklı seçmen kitlelerine hitap eden iki parti. Buralardan bir arıza çıkar mı? Bu tip arızalar ittifakın sona ermesini beraberinde getirir mi? Pek mümkün görünmüyor. Çünkü hem İyi Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi bir arada olmadan önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir varlık gösterme ihtimallerinin olmadığının farkındalar. Hem iki lider bunu açık açık söylüyor. Bu tip aşağıdan bir takım sıkıntılar yaşanması da çok sürpriz sayılmaması gerekiyor.
Bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında dilini kopartırım sözünün muhatabının Sezen Aksu olmadığını söyledi. Peki kimdi muhatap acaba Yavuz Bey?
Erdoğan şaşırttı Sezen Aksu konusunda. Aslında hafta başında AK Parti'nin bir yönetim toplantısı vardı Ankara'da. O toplantıdan sızan bilgiler, kulis bilgiler, AK Parti'deki yetkililerin Sezen Aksu ile ilgili polemikten dolayı partilerinin zarar gördüğü biçimindeki yorumlarını Cumhurbaşkanı'na aktardıklarını belirtiyordu o kulisler. Yani Sezen Aksu meselesi Sedef Kabaş'tan biraz farklı olarak değerlendirilmiş. Çünkü son haftada Sedef Kabaş konusu da çok konuşuldu hemen Sezen Aksu'nun arkasından. Göründüğü kadarıyla o toplantıdan sızan bilgiler Sedef Kabaş'ın tutuklanması, onun üzerinden yürüyen sosyal medya kampanyalarından AK Parti'nin memnun olduğu biçiminde. Hatta Cumhurbaşkanı'nın gündem belirleme konusunda iyi bir ivme yakalandı. Bu ivmenin devam etmesi lazım diye parti yöneticilerine tavsiyede bulunduğu da belirtildi ki bu kulis bilgilerde yalanlanmadı. Sedef Kabaş biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle 5 gün önce yaptığı bir televizyon programı 5 gün sonra sosyal medyada gündem olup üzerine de gece evine polis baskınıyla gözaltına alınıp sonra da tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Sedef Kabaş'la ilgili bu tartışmalar AK Parti'yi çok rahatsız etmedi ama Sezen Aksu gerçekten büyük lokma. Çünkü Sezen Aksu ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın camide hemen minberde Diyanet İşleri Başkanı yanındayken söylediği sözler çokça tartışıldı. Bir, Sezen Aksu'nun toplum tarafından çok sempatik bulunan bir sanatçı olması önemliydi burada. İkincisi de kullanılan dil. Yani bizim kutsallarımıza dil uzatanların dillerini kopartmak bizim görevimiz gibi bir cumhurbaşkanının ağzından çıkması pek beklenmeyen sözlerdi bunlar. Çok konuşuldu. Bunun partiye zarar verdiği anlaşılmış olacak ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon programında pek de beklenmediği bir biçimde açık açık bir U dönüşü yaptı. Yani bunu muhatabının Sezen Aksu olmadığını söyledi. Halbuki o görüntülerde muhatabın Sezen Aksu olduğu açıktı. Cumhurbaşkanının katıldığı programlarda yaptığı açıklamaların üzerine başka sorular sorulmuyor. Keşke sorulsaydı. Muhatap Sezen Aksu değil de kimdi diye sorulsaydı biz de aslında oradan kimi kastettiğini öğrenme fırsatı bulurduk. Ancak bizim görebildiğimiz orada kasıt Sezen Aksu'ydu. Çünkü o dönem Sezen Aksu konuşuluyordu. İttifak ortağı Devlet Bahçeli Sezen Aksu'ya ateş püskürdü. İktidarı destekleyen çevrelerin tamamı Sezen Aksu'nun karşısında yer aldı. Cumhurbaşkanı da o yüksek tansiyon sırasında cuma namazının ardından caminin içinde konuştu. ve bu kayıt da cami cemaatinin kaydı. O gün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bu kayıttan bu konuşmadan haberdar olduğu, gazetecilerin de haberdar olması üzerine haber yapılmaması için de ricacı olduğu da iddia edildi. Yani yaratabileceği olumsuz etkinin farkındaydı muhtemelen Cumhurbaşkanlığı. Gerçekten de o olumsuz etki ortaya çıktı. Özellikle Sezen Aksu'nun verdiği yanıtla çok konuşuldu. Avcı diye bir şarkı sözü yazdı ve onu paylaştı. Bir de eskiden yazdığı bir şarkının sözünü paylaştı. Oralarda sizler gidicisiniz, sizler yolcusunuz, biz hancı mesajı verdi Sezen Aksu. Bir de konuşmalardan çok etkilenmediğine ilişkin mesajlar verdi. Yani tamamen politik olarak partiye ve Cumhurbaşkanı'na getirebileceği zarar hesap edilerek böyle bir tevil yoluna gidilmiş görünüyor Sezen Aksu ile ilgili sözler. Ama bugüne kadar AK Partililerin Sezen Aksu'ya yönelik sözleri de ortada duruyor. Yani onlar Cumhurbaşkanı gibi geri alınabilecek bir noktada değil. Adıyla sanıyla hem Bahçeli'nin hem de AK Partili destekleyenlerin bu konuda açıklamaları var. Sosyal medyada da yazılı bunlar.
Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Sonra sizden gelen yorumları okumaya çalışacağız. Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Necdet Çimenli Bey'in mesajı Melbourne'dan Hilkat Özgün Hanım'ın Avustralya gününde Order of Australia madalyası almasıyla ilgili. Avustralya ve kraliçenin yüksek liyakat ödülünü bir Türk bayının da alması gurur verici, tebrik ederim diyor Necdet Bey. Ali Deromuzu dinleyicimiz, Sayın İmamoğlu, emperyalistlerin dostluğuna fazla güvenmeyin, derdiniz balık yemekse buyurun Sydney'ye gelin, size Harbour Bridge'de balık ısmarlayayım, Joe Biden'dan, Batılılardan dost, ayıdan post olmaz diyor Ali Deromuzu dinleyicimiz. Ayrıca SBS aracılığıyla Türkiye Başkonsolosu'na sormak isterim. Acaba Sydney Belediye Başkanı konsolosumuza özel bir yemeğe davet etmiş mi? Daha önceki konsoloslarımızdan davet edilen olmuş mu? Arşivlerde böyle bir şey kayıtlı mı diye sormuş Ali Deromuzu dinleyicimiz. Genelde diplomatlar bulundukları ülkelerin yüksek düzeyli yetkilileriyle görüşmek isterler, görüşmeyi talep ederler, yapmaya çalışırlar en azından. Hacı Tokdemir Bey'in mesajı da aynı konuda. İmamoğlu İstanbullu kar nedeniyle can derdindeyken beyefendinin İngiliz Büyükelçisi'yle yemek yemesi ne kadar ayıpsa, İçişleri Bakanı Soylu'nun da mahkeme tarafından görevden alınmasını istediği AKP'li belediye başkanlarıyla görüşmesi, resim çektirmesi o kadar yanlış. Ve dünyanın en büyük ve modern havaalanının haline bak, bir de bana göre sadece adından dolayı yok etmeye çalıştıkları Atatürk Havalimanı'na bakın, reisin iki bakanı oraya inebildi, diyor Hacı Bey. Sayat Varcan kardeşlerden mesaj var. Sayın Ekrem İmamoğlu, 16 milyonluk İstanbul bir kar felaketiyle boğuşurken sen şehrin en pahalı lokantasında eşlerinizle beraber sefa süreceksiniz. Geçmişte deprem ve sel felaketlerinde bunlara alışacaksınız deyip kayak ve yaz tatillerine çıkacaksınız. Sonra da her şey çok güzel olacak deyip devamlı yalan algı yaparak milletin üstüne güleceksiniz demiş Sayat ve Varcan kardeşler. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimizin mesajı şöyle. Türkiye'de memura, işçiye, emekliye inanılmaz zamlar geldi. Ekmek kuyrukları bitti, lokantalar, alışveriş merkezleri tıklım tıklım dolu. Şimdi algı için ne diyelim? Türkiye'de bir haftadır kar yağıyor. Her açılışı duayla yapan Başkan Erdoğan, kar duasına çıkmış, bu felaketin tek sorumlusu da kendisi Başkan Erdoğan'dır diyerek muhafazakar kesme kar topu atalım diyor Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimizin mesajı da şöyle. Bir yönetimin din satın alıp Allah'la aldatmaktan başka verecek bir şey kalmamışsa, işi dil koparmaya kadar vardırmışsa orada dinci faşizm var demektir diyor. Bir başka dinleyicimiz de tarafçılık, milliyetçilik ve kullanılan dincilik göz göre göre ülkeyi felakete doğru götürüyor. Sokak röportajlarından insanların ne kadar acı gerçekleri söylediklerini, çektiklerini görüyorsunuz. Camide dilini keseriz diye insanları tehdit eden, kışkırtan, suç işleyen diplomasız Erdoğan nasıl dünya lideri olarak görülebiliyor demiş bu dinleyicimiz. Melbourne'den İbrahim Bey de Atatürk ve Atatürk değerlerine saygısız Tayyip Erdoğan ekibi sıkışınca Atatürk Havalimanı'na selam durdu. Tayyip Erdoğan yönetiminin israf, şatafat, talan ve hesabı sorulmaz ekonomik tahribatını Türk üreticisi ve emekçisi ödüyor, ödemeye, kemer sıkmaya mecbur kalacaktır demiş bu dinleyicimiz. Son olarak da Sidney'den Mustafa Bey'in mesajını okumak istiyorum. Eş parti çalışmadan, yorulmadan para kazanıyor, bir saatte maçı kazanıyor demiş. Evet, dün de ben televizyonun karşısına oturdum eş partinin maçını izlemek için ve oturmamla kalkmam bir oldu diyebiliriz. Oldukça kolay bir şekilde kazandı maçı. Sayın dinleyiciler, şimdi Avustralya Açık dahil en son spor gelişmelerini derlediğimiz bölümü dinliyoruz. Bu hafta sonu tüm dünyanın gözü Avustralya Açık'ta olacak. Kadınlarda dünyanın bir numarası Ash Barty, yarınki finalde formda olan Amerikalı rakibi Daniela Collins'e karşılaşacak. Erkeklerde bugün yarı final maçları var. Rafael Nadal, İtalyan Matteo Berrettini ile şu anda karşılaşıyor. Yunan yıldız Stefanos Tsitsipas ise Rus Daniil Medvedev ile bu akşam 7.30'dan itibaren karşılaşacak. Son dönemde pek ilgi çekmese de erkekler çiftlerde Nick Kyrgios ve Thanasi Kokkinakis ekibi büyük heyecan yaratmış durumda. Hem seyircilerle yaptıkları diyalog hem de oyun stilleri bir yandan zevkle izlenirken bir yandan da bu kadar sese alışık olmayanların eleştirisini çekiyor. Erkekler çiftlerde final yarın akşam saat 9'da çeyrek kala başlayacak. Kyrgios, Kokkinakis çifti yine Avustralyalı olan Matthew Ebden ve Max Purcell çiftiyle oynayacak. Son yılların en ilgi çeken çiftler maçı olacağı kesin. Çarşamba günü yılın Avustralyalısı seçilen Dylan Alcott ise Avustralya Açık'ta son finaline çıktı. Tekerlekli sandalyede Sam Schroeder'la karşılaşan Alcott, son 7 yıldır kazandığı turnuvada bu yıl rakibine yenildi. Avustralya Açık'ta son kez sahaya çıkacağını söyleyen Alcott, bir yandan da rakibini överken diğer yandan Avustralya Açık'ta ve kariyerine kendisini destekleyen herkese teşekkür etti ve engelli olduğu için kendini çok şanslı hissettiğini belirtti.
I love the person that I am and the life that I get to live and I'm the luckiest guy in this country easily. But I know for the 4.5 million people in this country, one in five people that have a physical
Her 5 Avustralyalı'dan birinin fiziksel veya psikolojik engelli olduğunu ve kendisi gibi şanslı hissetmediğinin altını çizen Alcott, onların da kendilerini iyi hissetmesi ve çıkıp istediklerini yapmasını sağlamanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi. Avustralya Açık, pazar günü oynanacak erkekler finaliyle sona eriyor. Türkiye'de ise bu hafta Süper Lig'deki maçlar bu akşamki Konya-Giresun maçıyla başlıyor. Diğer maçlarsa şöyle: Kayseri-Hatay, Gaziantep-Sivas, Fatih Karagümrük-Yeni Malatya, Trabzon-Kasımpaşa, Fenerbahçe-Başakşehir, Rize-Adana-Demirspor, Alanya-Galatasaray, Göztepe-Altay ve Beşiktaş-Antalyaspor. Bu maçlardan önce ligdeki sıralamaya bakacak olursak Trabzonspor 23 maçta 54 puanla lider. Konya 22 maçta 45 puanla ikinci, Alanyaspor 38 puanla üçüncü. 37 puanlı takımlar arasında Adana Demirspor 4. ve Fenerbahçe'de 5. sırada. Beşiktaş 6 ve Galatasaray ligde 15. sırada bulunuyor. Asya Kadınlar Futbol Kupası'nda Tayland'ı 2-1 yenen Avustralya, pazar günü Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle saat akşam 7'de Güney Kore ile çeyrek final maçına çıkacak. Dünya Kupası elemelerinde Vietnam'la karşılaşan erkekler milli takımı Socceroos da rakibini 4-0 yenmeyi başardı. Sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız pazartesi saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ve SBS radyo uygulamasından ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz. Haftanın son yayınına Zeki Müren'le veda edeceğiz. Gizli aşk bu.